Ayrım 54. Büyük İslam İlmihali sayfa 440. Ribanın mahiyeti ve nevileri. 90. Ribanın lügat anlamı ziyade demektir. Din deyiminde alışverişlerde bir karşılık olmaksızın akitler arasında ziyade bir miktarı şart koymaktır. 10 dirhem gümüşü 11 dirhem gümüş karşılığında satmak gibi. 91. Riba tartı ile satılan, altın ve gümüş gibi mallarla ölçeklerle satılan buğday, arpa, hurma, tuz, kuru üzüm gibi şeylerin alışverişinde olur. Malikilere göre riba yalnız altın ile gümüşte ve geçim sağlanan erzakta olur. Şafiilere göre de yalnız altın ve gümüşle yiyecek sayılan şeylerde olur. 92. Riba iki nevidir. Ribayı fazl ve ribayı nesiye. Ribayı fazl, tartılan veya ölçülen bir cins eşyanın kendi cinsi karşılığında peşin olarak ziyadesiyle satılması şeklinde olur. Onun için altın, gümüş, bakır, buğday, arpa ve tuz gibi bir madde kendi cinsiyle hemen değiştirilecek olsa miktarları birbirine eşit olması gerekir. Birinin miktarı biraz fazla olunca bu bir riba olmuş olur. Bu fazlalık haramdır. Allah yanında cezası pek büyüktür. Aynı cinsten olan bu iki kısım eşyadan biri sanat ve kıymet bakımından veya bir diğerinden iyi olma bakımından farklı olsalar bile yine riba olur. Altın ile gümüş, sanat bakımından veya darp edilmiş para haline geçmekle tartıya bağlı olmaktan çıkmazlar. Ağırlıkları ile işlem görürler. Çünkü bunların tartıya bağlı olmaları dinin bir hükmüdür. Misal, 10 gram altın yine 10 gram altın karşılığında peşin olarak satılır. 11 gram karşılığında satılamaz. Bu 1 gram fazlalık riba olur. Yine 10 kilo buğday, 10 kilo buğday karşılığında peşin olarak satılabilir. Fakat 9 veya 11 kilo karşılığında satılamaz. Ziyade olan miktar ribadır. 93. Ribai fazıldan kurtulmak için bir cinsten olan riba ile ilgili mallardan her birini ya tamamen veya kısmen kendi cinslerinden başkası ile değiştirmelidir. Misal, 10 gram altın, 100 gram gümüş karşılığında ve 10 kilo buğday, 15 kilo arpa karşılığında peşin olarak satılmalıdır. Yine 10 gram altın, 9 gram altın ile bir miktar gümüş ağırlığı karşılığında veya 10 kilo buğday, 5 kilo buğday ile 8 kilo arpa karşılığında peşin olarak değiştirilebilir. 94. Ribayı nesiyeye gelince bu da tartılan ve ölçülen şeyleri birbiri karşılığında verisiye olarak değiştirmektir. Miktarları eşit olsa bile haramdır. 10 gram gümüş bu ağırlıktaki gümüş para karşılığında verisiye olarak satılamaz. Çünkü bunların cinsleri ve miktarları birdir. Biri peşin, diğeri verisiyedir. Bu şekilde aralarında bir fark vardır. Onun için bu bir riba işlemidir ve günahtır. Yine eldeki bir kile buğday ile sonradan harman zamanında verilecek bir kile buğday satın alınamaz. Bunlar iyi veya düşük cins olma bakımından farklı olsalar da yine ribadır. Çünkü cinsleri ve miktarları aynıdır. Böyle olmakla beraber biri peşin, diğeri verisiyedir. Verisiye ise peşine karşılık olamaz. Arada bir fazlalık bulunmuş olur. 95. Tartıya bağlı olan şeyler cinsleri değişik olsa da birbirleriyle verisiye olarak değiştirilemezler. Şu kadar kilo demir karşılığında o kadar kilo bakır verisiye olarak satılamaz. Çünkü bunlar ağırlığa bağlı olmak bakımından birdirler. Yine şu kadar kilo buğday o kadar kilo arpa karşılığında veya tuz karşılığında verisiye olarak satılamaz. Çünkü bunlar ölçüye bağlıdır. Bu esastan yalnız nakit para müstesnadır. Şöyle ki, nakit paralar karşılığında nakit cinsinden olmayan tartılır ve ölçülür şeyler peşin olarak alınabileceği gibi verisiye olarak da alınabilir. Çünkü alışveriş için buna ihtiyaç vardır. İstikraz, ödünç alma meseleleri. 96. İstikraz, borç alıp verme muamelesi, altın ve gümüş gibi yalnız misliyat denilen tartılır şeylerde, ölçüye bağlı buğday ve arpa gibi şeylerde ve taneleri arasında kıymet değiştirecek derecede fark bulunmayan yumurta ve ceviz gibi sayıya bağlı şeylerde olur. Hayvanlarda ve kumaş gibi değere bağlı şeylerde olmaz. 97. gerek altından ve gümüşten ve diğer maddelerden olan nakit paralar, gerekse diğer tartılan veya ölçülen şeyler, sonradan yalnız misilleri alınmak üzere borç olarak alınıp verilebilir. Buna karz-ı hasen denilir. Sosyal bir yardım olduğundan büyük bir sevaptır. Fakat bunun karşılığında fazla bir şey verilmesi şart kılınırsa, bu bir faiz olur ki riba hükmündedir. Borç verenin bir veya birkaç kişi olması arasında bir fark yoktur. 98. Borç alınan şeyler sonradan kendi misilleriyle ödenir. Borç alınan bir altın para yine aynı bir altın para olarak ödendiği gibi bir altın para ile bir miktar buğday yine fazlalık yapmaksızın aynı altın para ve aynı ölçek buğdayla ziyade yapmaksızın ödenir. Ancak borç alınan para geçer kağıt para iken sonradan piyasada bulunmasa veya geçmez bir hale gelse kabul edilen fetvaya göre son geçerli olduğu tarihteki kıymetiyle ödenir. 99. Bir kimse borç verdiği para ve başka şeylerin tamamını veya bir kısmını borçlusuna bağışlayabilir. Borç alan da arada bir şart olmaksızın alacaklı olan kimseye hediye verebilir. Sonuç, istikraz işlemlerinde iki taraftan birine şart kılınan bir menfaat helal değilse de şart koşulmayan bir menfaat helaldir. Onun için bir borçlu borcunu ödemekle beraber kendiliğinden bir adeti olmayarak bir miktar fazla verse bu helal olur. 100. Bir kimsenin bir parayı başka bir yerde bulunan bir adama ödemek şartıyla borç alması mekruhtur. Fakat böyle bir parayı aralarında bir şart bulunmaksızın borç verenin izniyle başka bir yerde bulunan bir adama götürüp vermesi mekruh değildir. Hatta böyle bir şart ve adet bulunmaksızın biraz da fazla vermesinde bir haramlık yoktur. Bu bir bağış olur. 101. Bir kimsenin bir adama her ay veya her yıl belli bir miktar ödemek üzere para vermesi caiz değildir. Verilen bu ödünç paraya karşı alınan fazla paralar riba olmuş olur. Fakat belli bir parayı muayyen işte kullanıp elde edilecek karından belli bir nispette 3'te 1 veya 4'te 1 gibi vermesi şartıyla para verilmesi caizdir. Çünkü bu bir ticaret ortaklığı işlemidir. Bu durumda o kimsenin zararı da sermayesi nispetinde ortak olması gerekir. 102. Komşular arasında ekmekler ister sayı ile ve ister tartı ile borç alınıp verilebilir. Bu husustaki işlem bir kolaylık ve zaruret esasına bağlıdır. Bu İmam Muhammed'in görüşüdür ve fetva da buna göredir. 103. Faizin dinde yasak olmasının birçok hikmetleri vardır. Önce muhtaç bir kimseye verilen bir paradan daha sonra fazla bir şey alınması sosyal yardımlaşma görevine aykırıdır. Sonra bir paranın bu şekilde artırılması çok kere insanın çalışma gayretini azaltır. Onu tembelliğe sevk edebilir. Bununla beraber borç alınan paradan borç alanın bir kazanç elde edip etmeyeceği kesin değildir. Bir ihtimalden ibarettir. Çok kere alınan borç paralar boşuna harcanarak karşılığında birçok zararlara katlanmak gerekir. Rehin verilen nice kıymetli malların bu yüzden hiç bahasına elden çıktığı daima görülür. Oysa ki verilecek fazla miktar belli ve kesindir. Onun için düşünülen bir kazanç kesin ve belli olan bir mala karşı tutulamaz. Aslında kesin bir lüzum görülmedikçe borç alınmamalıdır. Borç huzuru ve rahatı kaçırır, hürriyeti kısıtlar. Borç verecek durumda olanlar da ellerinden gelen yardımı muhtaçlardan esirgememelidirler. Sadece Allah rızası için karz-ı hasen suretiyle borç verip mükafatını Allah'tan beklemelidir. Yerinde olarak verilen borç para sadaka vermekten daha faziletlidir. Bununla beraber borç alacak olanlar da güvenilir ve sözünde durur, ilk fırsatta borcunu öder kimselerden olmalıdırlar. Bu gibi iyi duygulardan yoksun olmak yardımlaşma görevini de bozar. İslam'da yapılması yasak şeyler. 104. Fertlerin ve cemiyetlerin selametine, selamet ve mutluluğuna aykırı olan şeyler İslam dininde yasaktır, haramdır. Bunların yapılması hem dünyaca hem de ahiretçe sorumluluğu gerektirir. Bunlara günah, masiyet, ism denir. 105. Günah olan şeyleri bizzat yapmak caiz olmadığı gibi o gibi şeylere razı olmak ve bir zorlama olmadıkça yardım etmek de caiz değildir. Misal, bir kimse bir eşya çalamaz, bu haramdır, cezayı gerektirir. Bir kimse bir şeyin çalınmasına razı da olamaz, ona yardım da edemez. Bu da haramdır, yasaktır. 106. Günah olan şeylere razı olmak veya yardım etmek yerine göre ya haram ya da mekruh olur. Bu dinde bir esastır. Bunun üzerine çeşitli binlerce mesele bina edilebilir. Misal, bir kimse herhangi bir haksızlığı geçerli kılmak için bir kimseden bir mal alamaz. Bu rüşvettir, haramdır. Onun için bir haksızlığı geçerli kılmak için bir insan bir mal veremez ve böyle bir malın verilmesine aracı da olamaz. Bunlar da haramdır, yasaktır. Çünkü böyle alınması yasak olan bir şeyin verilmesi de verilmesine aracı olunması da haramdır, yasaktır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Yüce Allah rüşvet alana da rüşvet verene de bunların arasında rüşvete aracı olana da lanet etsin. 107. Bir kimse mürisinin, miras bırakanın gayrimeşru bir sebeple elde etmiş olduğu malından veraset hissesi almamalıdır. İyi olan budur. Bu bir takva ve zühd faziletidir. Böyle bir hisseyi almak, helal olmayan bir harekete razı olmak demektir. Bunun için insan helal olan hisseyle yetinmeli, o malın asli sahibi biliniyorsa ona geri verilmelidir. Bilinmiyorsa fakirlere sadaka olarak dağıtılmalıdır. Çünkü böyle kötü bir maldan kurtulmanın çaresi sahibine çevrilme imkanı olmayınca sadaka olarak vermektir. 108. Alacağı bir gıda maddesini haram hale getireceği veya alacağı genç bir köleye fena muamelede bulunacağı veya satın alacağı silahı kötülükte kullanacağı anlaşılan bir kimseye bunları satmamalıdır. Bu satış tenzihen mekruhtur. Yenilip içilmesi helal olan ve olmayan şeyler. 109. Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya aslında insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz olan, akla ve sağlığa zararlı olmayan bir kısım hayvan elleri ve buğday, arpa, pirinç gibi ürünler, sebzeler, meyveler ve sıvılar helaldir. Bunlar yenip içilebilir. Fakat bazı şeyleri yiyip içmek insanlara zararlı, hikmet ve ihtiyaca aykırı olduğu için İslam dininde haramdır. 110. Hayvanlardan yaratılış gereği iğrenç olanların dişleri veya tırnakları ile kendilerini savunup başkalarına saldıranların etleri haramdır. Et yenen ve yenmeyen hayvanlar bölümüne bakılsın. 111. Bitkilerden insanı öldüren veya aklını gideren, vücudu zehirleyen veya herhangi bir şekilde sağlığa zararlı olan şeyleri yemek haramdır. Misal, afyon, haşhaş, penç gibi sarhoşluk veren ve aklı bozan şeyleri yemek caiz değildir. Bunlardan sarhoş olanlar için İslam ahkamına göre tazir cezası gerekir. Tazir ise yetkili hakim tarafından uygulanacak hapis, dövme, azarlama ve uyarı gibi cezalardır. 112. Sıvılardan bedene zararlı olan, insana sarhoşluk veren şeyleri içmek haramdır. Çünkü sarhoşluk veren bir sıvının azı da çoğu da müçtehitlerin çoğunluğuna göre haramdır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Bu gibi sıvıların içilmesindeki zararlar herkes tarafından bilinmektedir. Bu içkilerin cemiyet bünyesinde açtığı yaralar çok acıdır. Bunların ahiretteki sorumlulukları ise çok daha büyüktür. Hele hamr, şarap denilen içkinin bir damlasını bile içmek ittifakla haram olup dinde had denilen cezayı gerektirir. Sonuç, bu pek zararlı olan şeylerden kaçınmalıdır. Bunlardan kaçınmak gerek fertler gerekse cemiyet için selamettir. 113. Temiz olan içilecek bir sıvı bedene zarar verecek bir hale gelmedikçe bozulması ile haram olmaz. Fakat etler kokunca yenmesi haram olur. Süt, tereyağı, zeytinyağı kokmakla haram olmaz. Yiyeceklere gelince bunlar bozulur da keskinleşirse temizliklerini yitirir. Onun için yenmeleri haram olur. 114. Hamamların ve benzeri yerlerin pis sularını sebze bahçelerine akıtmak mekruhtur. Fakat bu gibi pis sularla sulanan bostanların sebzelerini yemek haram değildir. Birçok alimlere göre mekruh da değildir. İnsan pisliğini satmak mekruhtur. Fakat başka maddelerle karıştırılmış olan pislikleri ve herhangi bir hayvan gübresini satmak mekruh değildir. 115. Pak olmayan, kokmuş et gibi şeyleri yiyebilecek olan hayvanlara yedirmek caiz değildir. 116. İçine temiz olmayan bir şey düşen veya akıtılan belli bir ölçüdeki sıvı temizliğini kaybederek içilmesi haram olur. Belli bir ölçünün üstünde bulunan geniş havuzlarda da içine düşen pisliğin tat, koku ve renginden biri kendini gösterirse yine temiz olmaktan çıkar. Artık içilmesi haram olur. İkinci kitaba bakılsın. 117. Yukarıda haram oldukları yazılan şeyler zatları bakımından haram, haram li aynihidir. Bir de başka bir sebeple haram olan haram li gayrihi şeyler vardır ki onlar da başkalarına ait olan mallardır. Şöyle ki, başkasının malını rızası olmaksızın haksız yere almak haramdır. Aksi halde mal hürriyeti kalmaz. İnsanların mülkiyet ve tasarruf haklarına sahip olarak cemiyetle yaşanmaz. 118. Bir baba muhtaç olmadıkça yaratılışta kötü davranışlı olan evladının malını kendi kendine yiyemez. Fakat bir ihtiyaç bulunmasa bile iyi olan evladının malını alıp yiyebilir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Sen de senin malın da babanındır. 119. Tedavi için temiz olan ilaçları yiyip içmek ve kullanmak caizdir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Çünkü Yüce Allah yarattığı her hastalık için bir deva ilaç yaratmıştır. Yalnız bir tane müstesnadır ki o da ihtiyarlıktır. Onun için birçok hastalıklar tedavi sebebiyle giderilir. Allah'ın düzeni böyle devam ede gelmiştir. Bununla beraber şifayı ilaçtan değil, Yüce Allah'tan bilmelidir. 120. Helal ve temiz olmayan şeylerle tedavide bulunmak esas olarak caiz değildir. Ancak bazı fıkıh alimlerine göre başka bir ilaç bulunmayınca Müslüman ve ehliyet sahibi bir doktorun göstereceği lüzum üzerine caiz olabilir. Şöyle ki, bir hastalığın veya bir hastalığa sürükleyecek bir halsizliğin tedavisi için mübah helal bir ilaç bulunmazsa, böyle bir doktorun şifa ümidi vardır diye tavsiyesi üzerine aslında haram olan bir şeyle zaruret miktarı tedavi caiz olur. Fakat yalnız görünüşle yararı olan semizleme gibi bir şey için böyle bir ilacı kullanmak caiz değildir. Bunda tedavi mahiyeti yoktur. Onun için bunun haram olduğunda ittifak vardır. Görülen lüzum üzerine bir organında ameliyat yapılacak olan bir kimseye aklını giderecek temiz bir ilaç içirilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Yiyip içme miktarı ve bunların edepleri. 121. Ölmeyecek kadar yiyip içmek farzdır. Çünkü böyle bir yemekle insan oruç tutmaya ve ayakta namaz kılmaya güç kazanabilir. Öyle ki insan canını helak olmaktan kurtaramayacak kadar helal bir şey bulamazsa, haram olan bir şeyden ölmeyecek kadar yiyebilir. Yine boğazında kalan bir lokmayı gidermek için başka bir su bulamayınca yeteri kadar haram bir içkiden içebilir. Fakat fazlasını yiyip içemez. Çünkü zaruretler kendi miktarlarına göre değerlendirilir. 122. Bir insan kuvvetlenmek ve kuvvetini artırmak için doyuncaya kadar yiyip içebilir, bu mubahtır. Bundan daha çok yiyip içmek haramdır. Bunun ölçüsü mideyi bozacağına üstün kanaat hasıl olacağı miktardır. Bununla beraber ikram için veya ertesi gün tutacağı oruca kuvvet kazanmak için biraz fazla yiyip içmekle bir sakınca yoktur. 123. Misafir için veya her birinden bir miktar yemek suretiyle ihtiyaca yetecek şekilde gıda alabilmek için sofrada çeşitli yemek bulunmasında bir sakınca yoktur. Bununla beraber gereğinden fazlası israf sayılacağından uygun olmaz. Sofrada çeşitli yemişlerin bulunmasında da bir sakınca yoktur. Fakat yapılmaması daha iyidir. Fazla çeşitli şeyler mideyi bozabilir. Sonuç, mubah olan şeyleri bir gerek olmaksızın çoğaltmak da israf sayılır. Bundan kaçınılmalıdır. Sofra üzerinde gereğinden fazla ekmek bulundurmak da böyledir. 124. Ayakta su içilmemesi daha iyidir. Fakat yürürken su içilmesi zararlı olduğundan uygun olmaz. Suyu bir nefeste içmek sağlık bakımından zararlı görülmektedir. 125. Farz olan ibadetleri yapamayacak şekilde yiyip içmeyi azaltıp riyazette, perhizde bulunmak caiz değildir. Fakat orta bir şekilde yapılacak bir riyazet, perhiz mubahtır. 126. Yiyip içmenin edeplerine gelince, yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Yemekten önce el yıkamak bir hasenedir. Yemekten sonra ise iki hasenedir, iki kat sevaptır. 127. Cünüp olan erkekler ve kadınlar için ellerini ve ağızlarını yıkamadan yiyip içmek mekruhtur. Adet görmekte olan kadınların da yemekten önce ellerini ve ağızlarını yıkamaları iyidir. 128. Yemeklerin başında besmele okumalı, sonunda da elhamdülillah demelidir. Bu nimeti bize veren, bu nimetten yararlanma kuvvetini bize ihsan eden merhameti geniş ve ikramı bol Allah'ımıza bu sebeple hamd ederek şükretmelidir. Yemeğin başında besmele unutulursa hatırlanınca Bismillahi ala evvelihi ve ahirihi denilmelidir. 129. Yemeğe başlarken besmeleyi sofra başında bulunanların işitebileceği şekilde okumalıdır. Bu bir uyarma ve hatırlatma olur. Fakat yemek sonunda işitilecek bir sesle elhamdülillah denilmesi uygun değildir. Ancak sofradakilerin hepsi yemeklerini tamamlamış ise söylenir. 130. Yemeklere az bir tuzla başlamak ve tuz ile tamamlamak yararlıdır, sünnettir. Ekmek parçalarına hürmet etmeli, bunların üzerine bir eşya koymamalı, bunlara parmakları, ağzı ve bıçakları silip atmamalıdır. Yemekler pek sıcak olarak yenmemelidir. Yemekler koklanmamalı, yemeklere ve sulara üflenmemelidir. Bunları yapmak edebe aykırıdır. 131. Yemek yerken konuşulmaması mekruhtur. Yemek yerken iyi kimselerin hallerini anlatmalıdır. Güzel bir şekilde konuşmalıdır. Hele misafirlerin yanında ev sahibinin susması hiç doğru değildir. Ev sahibi misafirlerin yanından ayrılmamalı, bizzat onlara hizmet gayretinde bulunmalı ve hizmetçisini misafirlerin yanında azarlamamalıdır. Yemek arasında ısrar etmeksizin buyurunuz demekle yetinmelidir. Böyle davranmak müstehaptır. 132. Ev sahibi misafirlerine ağırlık verecek olan kimseleri misafirlerle beraber bulundurmamalıdır. Misafirlerde ev sahibinin rızası bilinmedikçe başkalarını beraberlerinde davete getirmemelidirler. Ziyafetten sonra ev sahibinden izin istemeden ve Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olunuz gibi sözler söylemeden çıkıp gitmemelidir. 54. ayrımın sonu, sayfa 448.